Ayrım 15. Falls Anıları. Jerry Adams. Sayfa 173. Ölü Bekleme ve Cadılar. One night in wild November, when shrill wind whistled high and street lamps shimmered blue and dim, I heard the banshee cry. Bir gece vahşi Kasım'da, keskin bir rüzgar ıslık çalarken yukarılarda ve titrerken sokak lambaları mavi bulanıklığında Banshee'lerin çığlığı geliyordu kulağıma. Hugh Quinn. Bazı günler bir ölü evinde elimiz ayağımıza dolaşmış ve korkmuş bir halde, gözlerimizi fal taşı gibi açmış bakarken, bir tabutun içinde yatan komşu ya da akrabalardan birinin cesedinin başında bekletilirdik. Soğuk ölü parmakları arasında tesbih boncukları dolandırılarak kenetlenmiş elleriyle ölü beden, arka odada ya da yatak odasında serili olurdu. Yaşlı kadınlar tabutun üzerine bir ayin kartı koymak için dua edip dizlerinin üzerinde yavaşça doğrulurlarken, ''Ne kadar güzel bir ölü değil mi?'' diyerek fısıldaşırlardı. ''Aynı sağlığındaki gibi görünüyor. Bu Tanrı'nın bir lütfu. Tam işlerini tamamladığında öldü. Ah Jimmy, kusuruma bakma. İçeriye girdiğimde seni göremedim. Çektiğiniz sıkıntılardan dolayı üzgünüm. Baban nasıl karşıladı?'' ''Yatıyor Bayan McLaverty. Bütün gece oturmaktan bitkin düştü. Sizi göremediği için üzülecek.'' Oh, bunu düşünme şimdi. Tanrı şahit, sizin derdiniz size yeter. Ben de tam şimdi Sara'ya, annenin aynı olduğu gibi göründüğünü söylüyordum. Tanrı'ya şükür mutlu öldü. Hep zor bir yaşamı oldu ve her şeye rağmen son 6 ayda hiç ümitsizliğe düşmedi. Onunla daha geçen hafta konuşuyordum. Onu gördüğümde şok oldum ve bunu da ona söyledim. O da bana, hiç üzülme. Havalar düzeldiğinde ben yine dışarı çıkacağım demişti. Ya Rabbim, işte burada yatıyor şimdi. İnsan sırasının ne zaman geleceğini bilemez elbette. Bu doğru Bayan McLaverty. Fakat dediğiniz gibi bu Allah'ın bir takdiri. O her zaman Allah'ından istediği gibi mutlu bir şekilde öldü. Babam, bizim Şan ve hepimiz ölmeden henüz bir saat önce Manchester'dan geldiğimizde papaz buradaydı. Uykusunda küçük bir iç geçirdi, yüzünde minik bir gülümseme belirdi ve böylece ruhunu teslim etti. O anda öldüğünü kesinlikle anlayamazdınız. Ah Jimmy, sanki daha uyuyor gibi gözüküyor. Tanrı onun ruhuna huzur veriyor. Hepimizin sonu işte böyle olacak. Ne mutlu bu son anda ailesi yanında olanlara. Ben şimdi aşağıya ineyim Jimmy. Daha bir sürü insan geliyor. Neden sen de biraz uyumuyorsun? Çok bitkin görünüyorsun. Oh, ben iyiyim Bayan McLaverty. Aşağıya buyurun ve bir bardak çay için. Sadie arka tarafta. Sizi görmekten memnun olacak. Pekala, biraz aşağıya ineyim. Çay içinde kafanı yorma. Gitmeden önce içerim. Harry'nin de aşağıya inebilmesi için yukarı geleceğimi söyledim. Haberi ancak bu sabah aldık. Ayine giderken bana yolda Meg Ritchie'ye anlattı. Harry de ölüm ilanlarından öğrenmiş. Şimdi aşağıya inmeden küçük bir dua daha okuyacağım. Dışarıda kapının önünde küçük bir grup oluşturarak fısıldaşmaları için serbest bırakılmadan önce dua etmeleri için büyükleri tarafından getirilmiş, hepsi tertemiz giyimli oğlanlarla göz göze gelmekten kaçınarak ve bu gibi durumlarda cebimize sıkıştırılan birkaç kuruşu şıngırdatarak beceriksizce ayak altında dolanır, bütün bu olanların arasında kala kalırdık. İçeride ise komşular ve akrabalar konuşup dua etmek, ölen kişiyle ilgili hikaye ve anılarını paylaşmak için bir araya gelirlerdi. Ölenin ailesi de sandviç yapma, bisküvileri ve çayı dağıtma, içki tercih edenler için de şeri veya siyah bira hazırlamakla meşgul olurdu. Bazen kalabalık koridora veya caddeye taşardı. Eve yatmaya gidene ya da gönderilene kadar biraz korku, biraz da şaşkınlıkla ölüm adetlerini dinler ve gözlerdik. Bu adetlerden o kadar çok vardı ki. Saatler merhumun tam ölüm anında durdurulur, güneşlikler çekilir, ön kapıya siyah bir tül asılır, aynalar beyaz bir kumaşla örtülür ve ruhun engelsiz bir şekilde kurtulması için ölü odasının camı açık tutulurdu. Bu bize anlatılana göre 4 saat devam ederdi. Ölü beden bir ya da birkaç komşu tarafından yıkanır, genellikle ebelik de yapan yaşlı bir kadın tarafından ve dinsel bir anlamı olan uzun bir elbise giydirilirdi. Gömme ayininden önceki gece tabut kiliseye getirilene kadar ölü asla yalnız bırakılmazdı ve her zaman için en uzun güzergah seçilen kilise ile mezarlık arasındaki yolda kortejin aile evinin yanından geçmesi için özel bir dikkat harcanırdı. Tabut evin dışına önce ayak ucundan çıkarılırdı. Daha sonra öğrendiğime göre bunun nedeni küçük koridor ve merdivenlerden götürülürken tabutun dik tutulmak istenmesinden kaynaklanmaktaydı. Hiç şüphesiz ölünün başüstü durması yerine ayakları üzerinde tutulmak istenmesi anlaşılır bir şeydi. Tabut son yolculuğuna ayaklar önde, omuzlar yukarıda taşınarak veya bir cenaze arabasında giderdi. Komşular, akrabalar ve arkadaşlar dönüşümlü olarak tabutu taşırlardı. Amerikalı bir ziyaretçiye taşımak ister misiniz diye sorulduğunu hatırlıyorum. Mezarlıktan çıkıyor olmasının getirdiği bir kavrayışla "Yeah!" diye yanıtladı ve ağır tabutun altında diğer 3 kişiyle beraber yerini alması için aceleyle kortejin önüne doğru götürülünce de ürkmekten kendini alamadı. Tabuta omuz vermemek hakaret olarak kabul edilirdi. Kilisede tabut ayaklar altara bakacak şekilde yerleştirilirdi. Dipnot, altar, kurban kesilen ya da buhur yakılan özel yüksek yer. Bir takım anlaşılmaz nedenlerden dolayı bu işlem rahipler için tersine dönerdi ve baş önde taşınan tabut altara da aynı pozisyonda konulurdu. Bazıları kokmaktan koruyacağı inancıyla gece ölüyü beklerken tabutun altına bir kase tuz yerleştirirdi ve birçokları da tedavi edici gücünden dolayı kapıya tül asarlardı. Bir keresinde bir cenaze işleri görevlisine ölü beklemeyle ilgili bir batıl inanç bilip bilmediğini sorduğumda bana bazılarının kendisiyle tokalaşmakta isteksiz davrandığını, bazılarının da bunu uğur saydığını söylemişti. Karısı da birçok yoksul insanın cenaze masrafları ödenene kadar ölünün huzura ermeyeceğine inandığını anlatmıştı. Yaşımız ilerledikçe aynı zamanda bir cesaret gösterisi olarak ölü evine kendi ziyaretlerimizi yapar ve "Bayan, içeri girip ölüyü görebilir miyiz?" diye izin isterdik. Bazı durumlarda cesaretin son noktası ölüye dokunmaktı. Hiç kimse bizim bu davranışımızı saygısızlık olarak değerlendirmezdi. Belki de kendi çocukluk meraklarını hatırlıyorlardı. Ölüm herkesin er geç karşılaşacağı kaçınılmaz ve kesin bir son olarak tevekkülle karşılanırdı. Sadece aniden şiddetli bir tarzda geldiğinde veya gençlerin başına geldiğinde isyan duygularını uyandırırdı. Ölü evinde anlatılanlardan ayrı olarak bizim için ölüleri beklemek, Harbinson'ın köşesinde toplanıp hayalet hikayelerini yeniden alevlendirme anlamına geliyordu. Hava gazı lambası ışıklarının ıssız caddeler boyunca halka halka yayıldığı bu yerde anlattığımız hayalet, cin, banshee ve bizzat şeytan hikayelerinden korkmuş bir halde birbirimize sokularak çömelirdik. Dipnot, banshee, Galler ülkesinde haykırmasının o evden bir ölü çıkacağına işaret ettiğine inanılan hayali bir peri. Anlattığımız hikayelerden banshee'lerin gözükmesini, ölmeden önce uluyan köpekleri, üç vakitte gelen ölümlere, Cairns Caddesi'ndeki perili eve veya Lincoln Caddesi'ndeki esrarengiz olayları burada sayabilirim. Devin Dağı'nın kesik başlı rahibesi ve cadı olmasından şüphelendiğimiz yaşlı kadın biraz daha fazla korkutucuydu. Fakat şeytanın lafının yarısı kadar bile kötü değildi. O tamamen ayrı bir konuydu ve insan biçiminde görülebilme yeteneğinden dolayı ben onu en korkutucu buluyordum. Bu tür gözükme rivayetleri pek çok kereler anlatılmaktaydı ve bazı durumlar onu gördüğü anda saçları beyazlayan yöre erkeklerinin örnekleriyle kanıtlanmaya çalışılmaktaydı. Josie'nin bir gece babasının başına gelen bir olayı anlatışını net bir şekilde hatırlıyorum. "Babam," diye başlamıştı Josie, "bir gece bekçisinin kulübesinde tuğlaların arkasında arkadaşlarıyla kağıt oynuyormuş. Ateşin etrafında bir penisine poker çevirdikleri anda adamın biri gelip kendileriyle bir el oynamak için izin istemiş. Aslında kimse onu tanımıyormuş. Fakat bekçi olan yaşlı Jimmy onu birkaç defa yolda görmüş. Bu nedenle onlar da ateşin yanına davet ederek oyuna katmışlar. Neyse, kendisini denizci olarak tanıtan adamın anlattığı yabancı ülkeler ve kendi hayatıyla ilgili bir ya da iki öyküyü dinlerken bir parça gönülsüzce ve ellerindeki kartlara hiç ya da çok az dikkat ederek konuşmaya ve oyunlarına devam etmişler. Yabancının çevresindekilere tuttuğu büyük bir paket içinde sigaraları ve yassı bir şişe içinde de brandisi varmış. Her neyse, brandy'den koca bir yudum çekmekten ve sigaraları tüttürmekten en ufak bir çekinme duymayan bekçi Jimmy, bizim herifin gelmesiyle şansının bozulması üzerine bir parça sinirlenmeye başlamış. Sonra babam Jimmy'nin huysuzlanmaya başladığını görünce yeniden kartlarla ilgilenmeye başlamış ve bu arada yere düşen kartlardan birini almak için eğildiğinde gözleri bir an bizim adamın ayaklarına ilişmiş. Ve ne görmüş biliyor musunuz? Adamda normal bir ayak yerine yarık bir toynak varmış. Babam öylesine korkmuş ki iki ayağı üzerinde sıçrayıp İsa, Meryem, Yusuf diye bağırmış. Korkusundan önlerindeki eski masayı devirivermiş. Ve ne olmuş biliyor musunuz? Bizimki ayağa kalkmış ve hepsine şöyle bir gülmüş. Babam ve arkadaşları artık sonlarının yaklaştığını düşünmeye başlamışlar. Bu arada da bizim adam arkasını dönüp çekip gitmiş. Ondan sonra bizimkiler caddeden aşağıya doğru bütün yolda adamın ayaklarının at gibi çıkardığı takırtıları dinlemişler. Bu hikayeleri daha sonra arka yatak odası duvarındaki gölgelerde yeniden yaşardım. Bir türlü uyuyamadığım bir akşam nineciğim beni yatağına alıp nasihat vermek zorunda kalmıştı. Artık sokağın köşesine taşınman son olsun. Şu andan itibaren artık geceleri gezip tozmayacaksın küçük yaramaz. Hava kararır kararmaz yatağında olacaksın. Kafanın içine böyle saçmalıkları doldurmakla bilmiyorum daha başıma neler gelecek. Her şeye rağmen saçma ya da değil, yaşlı insanlar bu konuları anlayışla karşılardı. Yatma vaktinde ev her zaman kutsal suyla kutsanırdı. Ölü ruhlar gecesinde ocağın üzerine ekmek, su ve tuz serpilirdi. Dipnot: Ölü Ruhlar Gecesi 2 Kasım. Ve rüyada ölü bir kimsenin görülmesi onun duaya ihtiyacı olduğu anlamına gelirdi. Eğer ölü kişi rüyada gülerse bu, en azından onun mutlu olduğuna dair bir teselli olurdu. Birçok yaşlı insan için periler gerçekten vardı. İnanışa göre St. Comgall okulunun bulunduğu Divis Caddesi'nin aşağısında perili bir pınar ve perili ağaç vardı. Bir zamanlar bir devin ayak izinin görüldüğü söylenen yörenin önemli yerlerinden Devin Dağı'nda da başka bir perili ağaç ve perili yüzük olduğu söylenirdi. Divis Caddesi'nin aşağılarına doğru olan bölge şifalı bir kaynak yeri iken, Bog çayırlarında bir diğer perili pınar bulunurdu. Birkaç yaşlı insanda şifa verici güçler olduğuna inanılırken, bazıları rüyalar ve diğerleri de oyun kağıtları veya çay çöküntüsünden fal bakmaktaydı. Yere tuz dökmenin keder anlamına geldiği kuruntuları hiç eksik olmazdı. Ya da ateşten ocağa kömür sıçraması, yabancı misafirlerin habercisiydi. Uğursuzluk merdivenin altında yürümekten gelebildiği gibi, şemsiye açmak veya masada çizme bırakmak gibi, anlaşılması güç birçok olaydan da kaynaklanabilmekteydi. Bir sembriç haçı, bir at nalıyla beraber birçok evi kötülüklerden korurdu. İneklerin böğürtüsünde veya köpeklerin pisliğinde yürümek, bu gibi şeyleri evinize sokmamanızı sağlayan iyi şans anlamına gelirdi. Sol elin kaşınması para anlamına gelirdi ve şu sözleri ve hareketi hatırlatırdı. Rub it on wood, make it come true. Sür elini tahtaya, gerçek olsun. Eğer civarda şüpheci bir kimse varsa hemen şu karşılığı yapıştırırdı. Rub it on your ass, make it come fast. Sür elini kıçına, çabuk olsun. Yarı ayinsel, yarı tıbbi birçok tedavi yöntemi vardı ve siğilden çıbana bütün dertler için değişmekteydi. Ölü bir azizin cesedinden ya da eşyasından bir parça, ekmek lapası, takdis edilmiş su ve garip çeşniler tedavi için kullanılırdı. Boğmaca olan çocuklar bir eşeğin altından 3 defa geçirilir veya herhalde daha pratik bir yöntem olarak büyük gaz depolarının çevresinde günlük soluklarını almak için hava gazı işletmelerine götürülürdü. Bu tür yöntemlerle yaşamlar korunmaya çalışılırdı ve mutlu bir ölüm ve öteki dünyaya borçsuz bir uğurlanma, beşikten mezara aynı evde, aynı sokakta, aynı bölgede yaşayan insanlar, en çok da yaşlılar için şiddetle arzulanan ve bolca dua edilen bir sondu. Tanrı isterse öteki dünyada herkes yeniden buluşur. Sadece yemek için yaşanılan dünyada en azından öteki taraf kaçınılmazdı. Yaşlı bir adamın bana dediği gibi, pek tabii cennete gitmeyi istiyorum. Fakat bu yukarıdakinin bileceği bir iş. Her neyse, sırıtarak, eminim ki her iki tarafta da bolca arkadaşım vardır. 15. ayrımın sonu. Sayfa 181.